Ayrım 37, sayfa 257, bölüm 11, beyin gücü göçü. Geçmişte göçler ve anlamı. Birinci bölümde de kısaca değinildiği gibi tarih öncesi çağlardan beri yapıla gelen buluş, keşif ve yaratıların üreticisi her kuşakta sayısı çok sınırlı olan üstün beyin gücüne sahip kişilerdir. Olumlu ve olumsuz bütün yanları ile günümüzün uygarlığı ve insanlığını gelecekte bekleyen bilim, güzel sanatlar ve teknik gelişmeler de bunların çaba ve emekleriyle oluşup gerçekleşecektir. Bu gerçek yalnız tüm insanlıkla değil, münferit insan toplulukları içinde böyledir. Uygarlık yarışında bugün her ulusun erişebildiği düzeyi belirleyen ve gerek yakın gerekse uzak gelecekte neler olacağını da etkileyen seçkin ve üstün beyin gücü olan bireylerinin ortaya koydukları ve koyacakları beyin ürününe dayanmaktadır. Bu nedenle toplumların ilkellikten ya da az gelişmişlikten silkinip kurtularak ileri adımlar yapabilmesi ve bugünkü yetersiz, doyurucu olmayan durumlardan kurtulabilmesinin en emin yolu bu türden beyin gücünden yararlanmakta göstereceği etkililik ve yeterliğe dayanacaktır. Uygarlığın gelişme hızı. Uygarlığın gelişme hızı ile uğraşan düşünür ve araştırıcılar bu konuda ilginç bazı gerçeklere ve söz konusu olabilecek ilkelere dikkati çekmektedirler. Belirtildiğine göre insanın ağaç dalları ya da çakmak taşlarından en ilkel araçları yapıp kullanmaya başladığı avcılık ve mağara devrinden, yazıyı bulduğu ve tarihin başlangıcı olarak kabul edilen döneme kadar yaklaşık olarak 300 bin yıl geçmiş olduğu tahmin edilmektedir. Belirtildiğine göre bu süre içinde insanın gerçekleştirebildiği uygarlık düzeyi, tarih kapsamına giren milattan önce 5000 yıl içinde gerçekleştirebildiklerinden nicelik açısından daha az ve önemsizdir. Öte yandan milattan önce 5000 yıllık süresinde gerçekleştirilebilen buluş, keşif ve yaratıların toplamıysa 1900 yıllık milattan sonra dönemine göre kısır kalmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın başından bu yana sağlanan ilerleme ve gelişmenin ise 1950 yıllık milattan sonraki dönemde daha verimli olduğu söylenmektedir. Buna göre ulusal özellikler düşünülmeden tüm insanlık için uygarlık çağımıza yaklaştıkça artan bir hızla gelişmektedir. Bu gelişmeyi etraflı olarak inceledikten sonra bir ilkeye bağlamak isteyenler olmuştur. Parantez içinde Oğuz Tan 1971. Herhangi bir toplumda uygarlığın gelişmesi, örneğin 20'şer yıllık eşit zaman birimleri içinde bir önceki döneme göre onu izleyen dönemde misli de orantılı bir büyüme göstermektedir. Başka bir deyişle, günümüzden 25 yıl öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilebilen gelişme, 1973 ve 1998 yılına kadar gerçekleştirilecek olanın ancak karekökü kadardır. Bu ilkenin ortaya koyduğu gerçek, bizim gibi hızla Batı uygarlığının çağdaş düzeyine erişmeyi amaç edinen bir toplum için gerçekten düşündürücü niteliktedir. Çünkü amacımızı gerçekleştirebilmek için bizden daha ileri uygarlık düzeyine erişmiş olan ülkelerle yarışmak istememizin bir çeşit imkansızlık olduğunu belirtmektedir. Ülkemizin ilerleme ve gelişme hızının önümüzdeki belirli bir zaman birimi içinde ne olacağını tayin eden toplumumuzun bugün erişebilmeyi başardığı uygarlık seviyesidir. Buna karşılık aynı zaman süresi içinde bizden ileri olan ülkeler de daha hızlı gelişeceğine göre aradaki mesafenin daha da açılması tehlikesi gibi bir durum olacaktır. Özellikle bu hızı etkileyen geliştirilmiş üstün beyin gücü ve ürünlerinden nasıl yararlanabilmişizdir? Bu beyin gücünü gereği gibi yetiştirip yurt içinde gelişime katkıda bulunacak biçimde tutabilir ve yararlanırsak ilerlememiz hiç değilse daha başka tutucu etmenlerin etkisi altında kalmamış olur. Gelişme hızımızı bizden ileri olan ülkelerin gelişme hızına yükseltme olanağına eriştirebilmenin şüpheli olmasına ek olarak, ülkemizin üstün beyin gücü potansiyelini bir de başka ülkelere kaptıracak ya da kaçıracak olursak, gelişme hızımızın daha da tehlikeli ve yetersiz bir duruma düşeceğini tahmin etmek yanlış olmaz. Bugün bütün belirtiler gerek bizim durumumuzda olan ve gerekse bizden daha ileri durumda bulunan ülkelerin yüz yüze olduğu en önemli sorunlardan birisinin bu olduğu anlaşılmaktadır. Bütün belirtiler şu yöndedir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermeye hazırlandığı yıllardan başlayarak bugüne kadar ülkelerin biri birine kaçırdığı beyin gücü göçü hızlanmaktadır. Bizim gibi az gelişmiş ülkeler, Batı Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelere üstün beyin gücü kaçırmaktadır. Bunlar arasında bilim adamları, mühendis, mimar, doktor gibi yetişmesi uzun süre alan ve maliyeti yüksek olan meslek adamları bulunmaktadır. Buna karşılık başta İngiltere olmak üzere birçok Batı Avrupa ülkeleri de ABD, Kanada, Avustralya, Güney Amerika devletleri gibi ülkelere aynı nitelikte yetişmiş insan gücü kaybetmektedir. Bu göçlerin kültür, uygarlık, ekonomik ve politik açılardan geniş ve son derecede önemli etkileri olduğu bugün daha açık olarak anlaşılmaya başlanmıştır. İşte bu bölümde bu göçün nedenleri, yönleri, sonuçları ve varsa önleme yolları araştırılmaya çalışılacaktır. Tarihte beyin gücü göçleri. Üstün beyin gücü göçü kuşkusuz günümüzde ortaya çıkan toplumsal bir görüntü değildir. Tarihin insanların kent adı verilen yerleşme merkezlerinde toplanmaya başladıkları döneme kadar uzanmaktadır. Eski çağlarda belirli bir ülkenin politik gücü zayıflayıp çöküntü ve yıkılma belirtileri güçlendikçe, buranın sarayları ya da bilim kurumları çevrelerinde toplanmış olan seçkin bilgin ve sanatkarlar, düşünürler, herkesten önce kendilerine yeni pazarlar aramak ihtiyacını duymuşlardır. Bunun sonucu olarak da gevşeyip çöken uygarlığın yerini alacak biçimde gelişip güçlenen yeni ülkelerin sarayları ve bilim merkezleri bu tür kişilerin sığınak ve destek aradığı yerler olurdu. Eski çağların hükümdar ve devlet yöneticileri bu tür bir kaynağın kendileri ve ülkeleri için olan büyük değerini bilirlerdi. Yeni bir ülke fetheden komutan ve hükümdar, yendiği ülkenin değerli mallarından topladığı savaş ganimetlerinin yanı başında saray ya da bilim kurumlarında çalışan ünlü ve seçkin kişileri de bağışlar, ödüller ve benzeri yollardan kendine çekmeye uğraşırdı. Bu tür göçme ya da göçtürülmenin yanı başında bilim ve uygarlık açısından üstün bir gelişme gösteren kent ve ülkelerin de böyle bir göçü etkileyen özellikleri vardır. Buradaki ünlü bilim adamı ve sanatkarlar çok uzak ülkelerden yetenekli öğrenciler ya da seçkin ve yetişmiş benzerlerini kendi çevrelerine çekerlerdi. Bu gibi durumlar için verilecek bazı örnekler olayın daha iyi anlaşılabilmesini kolaylaştırır. Hatta bu örnekler bir açıdan kültür ve uygarlığın bir toplumdan ötekine, bir kıtadan başka birisine sıçrayarak yayılmasını da açıklayacak nitelikte sayılabilir. Yunan siteleri. Bu örneklerin başında Helen uygarlığı ve buna kaynaklık etmiş olan Atina gelir. Atina site cumhuriyeti, öteki Helen sitelerinin en seçkin beyin gücünü çeken bir merkez olma niteliğini uzun yıllar sürdürmüştür. Ege Denizi kıyılarında oluşup gelişen Bergama, Efes, Truva, Giril gibi uygarlık merkezlerinin gelişmesini de etkileyen bu ilişkiler olmuştur. Büyük İskender'in fetihleri sonucu bu uygarlık Mısır ve İskenderiye'de de Ptolemyo ailesinin hükümdarlığı boyunca bilginler ve sanatkarlar için bir cazibe merkezi durumuna girmiştir. Roma İmparatorluğu da kültürel gelişme hızını geniş ölçüde Helen uygarlığından almıştır. Gücünü yitiren birçok Yunan kentlerinden bilgin ve sanatkarlar Roma'ya göç etmiştir. Hunların istilası üzerine çökmeye yüz tutan Batı Roma İmparatorluğu'nun seçkin beyin gücü, yeni bir uygarlık merkezi halinde oluşan doğudaki Bizans İmparatorluğu'nun merkezi olan bugünkü İstanbul'da toplanmıştır. Burada bir cümleyle değinilmesinde yarar olan başka bir olay da şudur. Kudüs'te İsa'nın çarmıha gerilmesini izleyen yıllarda onun öğretilerini yaymaya girişen azizleri Güney Anadolu'daki uygarlık merkezlerini uğraşı alanı olarak seçmişlerdir. Böylece Hristiyan inancını öğreti merkezleri sayılan ilk 7 büyük kiliseden 4 tanesi bu kentlerde kurulup gelişmiştir. Bunların başında Antakya ve Efes gelmektedir. İslamiyet. İslamiyetin gelişip yayılması da bu açıdan ilginçtir. Özellikle iktidarı Emevi ailesi ele alarak Şam'ı merkez yaptıktan sonra bu kent bilim adamı ve sanatkarları çeken bir kültür merkezi durumuna gelmiştir. Abbasi ailesinin iktidarı devralıp Bağdat'ı başkent yapmaları üzerine de bu kent bütün İslam dünyasının seçkin beyin gücünü çeken bir merkez durumuna girmiştir. Bu çağlarda kurulan Darül Hükemalar, eski Yunan düşünürlerinin fikir ürünlerini Arapçaya çevirerek hızla oluşmakta bulunan bu yeni uygarlığa geçmişin değerlerini de katmıştır. İspanya'nın fethi ve burada gelişen İslami Endülüs uygarlığı ile Yunanca'nın o dile çevrilen seçkin eserleri, Avrupa ülkelerinde karanlık çağdan kurtulmayı etkileyen önemli tesir kaynaklarından birisi olmuştur. Abbasi hükümranlığının yıkılması üzerine İslam dünyasının seçkin beyinlerini çeken merkezler Semerkent, Tebriz, Kahire gibi yeni oluşan İslam devletlerinin kültür ocakları olmuştur. Fakat Büyük Selçuk Devleti ve özellikle Vezir Nizamülmülk döneminde Bağdat yeniden Abbasiler devrindeki kültür ve uygarlık merkezi olmak niteliğini elde etmiştir. Nizamülmülk'ün uhrevi bilimler ve İslam hukuku okutan medreselerin kimliğini değiştirerek idari bilimler, astronomi, matematik gibi dünyevi ve pozitif bilimlerin de öğretildiği bir bilim kurumu niteliğini alan Nizamiye medreselerinin kuruluşu, Bağdat'ın zamanının seçkin düşünürlerini çeken bir merkez durumuna getirmiştir. Parantez içinde Miller, 1941. Bu tür medrese anlayışının İslam dünyasında yaygınlaşması ve Endülüs Arap Devleti'nin bilim kurumlarını da etkilemiş olması söz konusu edilmektedir. Karanlık çağın sonlarında çekirdekleri oluşmaya başlayan Avrupa üniversitelerinin örgüt ve program aracılarından Endülüs'te gerçekleşen gelişmenin etkisi altında kaldığı belirtilmektedir. Parantez içinde Miller 1941. Elbette bu mayalanma ve gelişmeler öncelikle ve doğrudan doğruya insan kafatası ve insan eliyle gerçekleştirilebilmekteydi. Buysa ya bir merkezde yetişip ün yapan seçkin bireylerin çekiciliği güçlenmeye başlayan başka bir merkeze göçmeleri ve orada kendilerini çevreleyenlere öğretilerini yaymak suretiyle gerçekleşiyordu. Yahut başka bir ülkenin bilim ve sanat meraklısı gençlerinin bilim ve sanat dünyasında ünü yaygın olan merkez ve üstadlarının yanında yetişip kendi ülkelerine dönerek çalışmaya koyulmaları yoluyla olabiliyordu. Nitekim Büyük Selçuklu Devleti parçalandıktan sonra Bağdat, Şam gibi merkezlerde toplanmış olan ünlü düşünürlerin Anadolu Selçuklularının başkenti Konya'ya yöneldiklerini görüyoruz. Bu göçler yüzünden kısa süre içinde Konya medreseleri İslam dünyasının en seçkin ve çekici bilim merkezleri durumuna girebilmiştir.